Ayrım 3.
Yahu kızı nereye götürüyorsun? Ne yapayım, onu Perama'ya, evime götürüyorum. Çıldırdım. Kerata ne yapmaya çalışıyordu? Kızı karısına mı götürüyordu? Üstelik bildiğim kadar aynı evde babasıyla birlikte yaşıyorlardı. Kurşun gibi fırlayıp gitti. O günden beri bana söylediği "Kuzen, cennet senin neyine?" sözü boğazımda düğümleniyor. Hatta giderken kızın gömleğini iliklemeye bile fırsatı olmadığından rüzgarla şişen gömleğinin iki yanı düşmana karşı açılmış beyaz bayrağa benziyordu. Sana demin Louis'in bindiği tarif edilemez motosikletten söz ettim. Tarif edilemez çünkü o kadar çarpışma ve takladan sonra üzerinde orijinal hiçbir parça kaldığını sanmıyorum. Ayrıca sana şunu da söylemeliyim. Eğer Louis hala hayattaysa bunu kesinlikle tekrarlanan mucizelere borçlu. Normalde kaç sefer motosikletine bindiyse en azından o kadar sefer Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olmalıydı. Buna rağmen her seferinde tam o en tehlikeli anda koruyucu bir melek ortaya çıkıp Louis'i kurtarıyor. Koruyucu meleğinin adını, neden onu kurtardığını bilmiyor ama artık gizemli bir şeylerin olduğuna emin. Dostum, koskoca ön lastiğin çıkıp Louis'in tepetaklak düşmesinden sonra sanki yere düşürdüğü bir şeyi almak için eğilen bir beyefendi gibi ayağa kalkması olacak şey değil. Yine bir başka sefer bir kaldırımın kenarına ön tekerleğiyle bindirip Louis'in füze gibi havalandıktan sonra geçmekte olan karpuz yüklü bir kamyon kasasının içine düşmesi, üstelik Louis karpuz gibi patlayacağına, insanların bir trajikomik sahneyi görürken kamyon kasasındaki karpuzların patlaması da olacak şey değil. Çılgınca. Üstelik bütün bunlar Louis'in başına kötü sürücü olduğu için değil, motosiklet kullanırken aklına fikirler geldiği, planlar yaptığı, kararlar aldığı, düşler gördüğü için geliyor. Genellikle hız ona en büyük ilhamı verip Louis'i uçuruyor. Hatta bir keresinde Perama'dan yola çıkmış, Rafina'ya, Attiki bölgesinde bulunan kıyı kasabası varmış ve ancak tekrar motosikletine bindiğinde 2,5 saatten fazla yolda olduğunun farkına varmış. Evet kuzen, bu inanılmaz. Ancak vardığımda anlayabildim. 2 saattir yolda olduğumun farkında değildim. Louis bu 2 saat içinde bir barın hayalini kurmuş. Gerekli sermayeyi ortakları bulmuş, muhasebecisi olarak da hep gözüne kestirdiği kardeşinin karısı Twiggy lakaplı Elenitsa'yı seçmişti bile. Koca bir öykü. Dinle, hayal gücü o kadar gelişmişti ki motosikletle giderken barın yerini, terk edilmiş eski bir ev, mal sahibini, uzun boylu güzel bir kadın, üstelik evi ona kiralamak istemeyen. Bulmuştu bile. Kadını ikna etmesi, Kalitea'dan stadyuma kadar olan yolda yarım saat sürmüş, önce kadını sarhoş etmiş, sonra ona mızıka çalmış, Louis'in yanında gitarı olmadığı zaman mızıkayla işi görüyor. Üzüm tatlısını salkım salkım yedirmiş. Fakat kadın son oluru yatakta kendisi üstte, Louis ise alttayken vermiş. Finaldeki yürek parçalayıcı çığlığıyla "Erkeğim benim" deyip ruhunu, vücudunu ve barı teslim etmiş. Üstelik sana dediğim gibi bütün bunları o tarif edilemez motosikletinin üzerindeyken Rafina'ya doğru yol alırken uydurabiliyor. Tabii her şey hayal ürünü değildi. Barı yapmayı düşündüğü yer gerçekten vardı. Yeri de biliyordu ve sana dediğim gibi birazcık muhasebe okumuş olan kardeşinin sevgili karıcığı da artık daha fazla dayanamadığı kocasından kurtulmak için ona bir iş bulması için yalvarıyordu. Geriye kalan her şey hayal ürünüydü. Bütün gayretleri ve özellikle de o uzun boylu kadın. Bu yüzden şimdi de gecekondusuna varana kadar ne yapması gerektiğiyle ilgili koca bir hikaye uyduracağından emindim. Gerekirse ya Litsacığını boşar ve Fatme'yi alır ya da hayır, en iyisi her ikisini, hem Litsacığı hem Fatme'yi tutmak. Belki de Fatme'yi manken ya da başka bir şey yapar. Sonra da evlendirir ya da bir butik veya kuaför dükkanı açardı ona. Gerçekten de Louis için motosiklet kullanırken hayal kurmak çok zevkliydi. Motosiklet üzerinde her şeyin hayalini kurmuştu. Hatta hayalinde bazı amcalarının ve arkadaşlarının beğendiği karılarıyla bile yatmıştı. Hayali ortaklarını dolandırdı. İntikam almak için dayak attı, ihanet etti. Biraz da gerçekçi olmak gerekirse bunların çoğu sadece hayal olarak kalmadı. Louise'in yaşamında hayal ile gerçek o kadar karışık ki sana ne kadar macerasını anlatsa da ne kendisi ne de onu dinleyen sen bunları gerçekten yaşayıp yaşamadığını bilemezsin. Örneğin bar hikayesinin hala hiç kimse hayal mi gerçek mi olduğunu bilmiyor. Belki de gerçektir çünkü söylediklerine bakılırsa fil tarihinde böyle bir barı varmış. Ama Louise hayallerinde bile tek bir şeyi yapamamıştır. Adam öldürmeyi. Başaramamıştır. Bunu da kabul ediyor. Bu onun zayıf yanı. Ara sıra yaptığı denemelere rağmen yapamadı. Sık sık en büyük düşmanlarını ya da ortadan kaldırılmalarında hem toplum hem kendisi açısından fayda olan bazı adi arkadaşlarını cinayeti tamamen haklı gösterecek iğrenç durumlarda düşünürdü. Ama boşuna, onların defterini bu durumda bile düremiyordu. Ama belki de beynindeki bir arıza nedeniyle sık sık gerçekle hayali birbirine karıştırırdı. Dediğim gibi bu hayalleri de uyanıkken, motosiklet kullanırken ya da trenle, arabayla, gemiyle seyahat ederken görüyordu. Rüyasında değil. Çok ender olarak rüyasında hayal kurardı. Rüyalar onun için önemli değildi. Bana daha sonra anlattığına göre kaza anında Fatme'yi Drapetsona'da göçmen mahallesinde insanların onu şortu ve iliklenmemiş çizgili gömleğiyle Botsaris'in züccaciye dükkanı önünde görüp onun için hayranlıklarından gösteri yaptıkları bir sırada hayal ederken olmuş. Tam o muhteşem karşılama anında olan olmuş. Motosiklet yıldırım hızıyla züccaciye dükkanının vitrinine dalmış. Hatta bana içeri daldığı an insanların hayranlıklarını, fısıldaşmalarını hatta alkışları bile duyduğunu söyledi. Louise yan taraftaki bir yorgancıya doğru fırlamış, koruyucu meleği yine araya girmiş. Evet, bu sefer neredeyse koruyucu meleğin onu alıp yorgancının yol kenarında duran sünger ve pamuklarına doğru fırlattığını görmüş. Böylece birkaç morluk ve beyin sarsıntısıyla paçayı kurtarmış. Fatme ise motosikletle birlikte vitrine dalmış. Camı kırıp dev antik bir gaz lambası üzerine çakılmış. Lambanın renkli üzerinde periler, satirler gibi mitolojik desenler işlenmiş camı, Fatme'nin burnunu, alnını yarıp beyninin ta içine saplanmış. Vücudunun geri kalanındaysa tek bir çizik bile yokmuş. Pırıl pırılmış. Ambulans gelene kadar neon ışıkları vücudunu aydınlatıyormuş ve yavaş yavaş toplanan kalabalık vücudunu hayranlıkla seyrediyormuş. Hastaneye kaldırılana kadar o saatte çok fazla trafik varmış, her şey bitmiş. Hastaneye vardığında nefes almıyormuş. Olamaz deyip duruyordu Louise, olamaz. Melek Fatme, olamaz. Ben salaksa, hastaneye gidip de onu tutuklu ve yaralı bulduğumda ilk kez Louise'in kendi kendine konuştuğunu gördüm. Olamaz. İkinci bölüm. Tebeşir. Louise'in bana karşı olan sevgisinin Korintos'ta birlikte askerliğimizi yaparken büyüdüğünü söyleyebilirim. Ben de diğerlerinden ayırt edilen bir piyadeydim, o da diğerlerinden ayırt edilen bir piyadeydi. Koğuşta ranzalarımız yan yanaydı. İdmanlarda yan yana, kenef nöbetlerinde de yan yanaydık. Pire'den mahalle arkadaşıydık. Kitap kurduyduk. Hatta liseyi bile bitirmemiş olmasına rağmen Louise benden fazla kitap kurduydu. Louise'i üzen tek şey ise onun aksine Palamas'tan pek haz etmememdi. Kostis Palamas, Patra 1859, Atina 1943, Yunan edebiyatının en önemli şair ve yazarlarından biri. Palamas'ın Dote Kalogos Tu Yiftu adlı eserini neredeyse ezbere biliyordu. Yapay sözler bana göre değil derdim ona. Büyük şatafatlı sözler. Hayır kuzen, böyle deme. Palamas o yıllarda hala modaydı. Louise tahmin edemeyeceğin kadar eğitimliydi. Hem Dostoyevski hem Gogol hem de Petro Picros ve eline geçen tüm edebiyat dergilerini de okurdu. Belki her şeyi okuduğu için kafasında bütün bunlar biraz karışıktı ama her konuyu bilirdi. Fakat Palamas'ı sevmemem onu çok üzerdi. Yahu Konstantis, şimdiye kadar Palamas için kimse kötü bir şey söylememiş. Sen nasıl söylersin? O zamanlar Kavafis'i ona tanıttım. Şiirlerinden bazı dizeler okudum. Kavafis'i bilmiyordu, sadece adını duymuştu. Bir izinden döndüğümde bilerek Kavafis'in kitabını yanımda getirdim. Bu davranışım Louis'e tahmin edemeyeceğin kadar dokundu. Gübegündüz ilahının yok olduğunu, gözlerinin önünde parçalandığını görmüştü. Ya Constantis, bu Kavafis de neyin nesi? Ulu biri mi? Akşam Pepas'ın tavernasına gittiğimizde ağlamak üzereydi. Beni ilk kez Korintos'un yaklaşık 3 kilometre dışındaki Eksamilya'ya yakın Pepas'ın tavernasına götürüyordu. O güne dek bana hiç Pepas'tan ve tavernasından söz etmemişti. Bazı geceler Louis'in levazım subayını alıp gittiğini görürdüm ama bir şey bilmiyordum. Hatta izin günü olmadığında bile duvarları aşıp nöbetçilere sakal atıp giderdi. İşte Louis'e Kavafis okuduğum o gün zorla beni de götürmek istiyordu. Yahu Manolis izinsiz olmaz. Dışarı nasıl çıkacağım? Askerdeyiz, bu işin şakası olmaz. Fakat beni inandırdı. Önce dikenli telleri aştık, sonra da duvardan atladık. İzne çıkmış olan levazım subayı bizi daha ileride bekliyordu. Böylece Pepas ve eşi Harula'yı tanıdım. Pepas komünistlerden, komünistlerin partilerinden ve yan kollarından nefret ederdi. Hesabı ödemek için paran mı yok? Pepas'ı masana davet et, ona bir içki ikram edip komünist partizanlara ve sülalelerine küfretmeye başla. Ama sakın onlara devrimci deme. Pepas'a göre hepsi haydut. Küfür etmeye ve Pepas'a içki ısmarlamaya devam et. Sonunda hesabı alabilir miyim Bay Pepas dediğinde seni bir dövmediği kalır. Tavernasını komünizm karşıtı afişler ve küçük kartonlara acemice yazılmış milliyetçi sloganlarla doldurmuştu. Önce vatan, kendini tanı, yaşasın ordu, önce davran sonra tanrıyı an. Bunları çocuklara yazdıran köy öğretmeni getirmiş. En etkileyici afiş radyonun üzerine asılmıştı. Bir devrimcinin Yunanistan'ı temsil eden bir kadının ırzına geçmesini gösteriyordu. Hiç kimse tecavüzcüye bakmazdı. Hepimiz Yunanistan'a bakardık. Afişin etrafında küçük bayraklar vardı. İç savaş Pepas'a çok pahalıya mal olmuş çünkü devrimciler taptığı ve babası gibi gördüğü ağabeyini öldürmüşler. Aşağılık herifler kendi halinde uysal bir adam olan ağabeyimden başkasını bulamadılar mı? Benzer şeyler söylerdi. Komünistlerden sadece bu nedenle nefret ederdi ama bu ona yeterdi. Bana hiç dokunmadılar, benim onlarla bir davam yok. Peki Bay Pepas, dur biraz, eğer ağabeyin dediğin gibi uysal biri ise neden onu öldürsünler? Konuşmayı bitirirdi. Yüzünü garip bir şekilde ekşitip giderdi. Son zamanlarda olayları karıştırmaya başlamıştı. Louis de bunu fark etmişti. Gerçekten de Louis ne zaman meteliğe kurşun sıksa Pepas'a aynı numarayı çeker, birkaç komik hikaye de sıralayıp Louis'de hikayeden bol bir şey yok, paçayı kurtarırdı. Kısacası Pepas sayesinde Louis yırtmıştı. Oturur oturmaz beni tanıştırdı. Tanıştırayım Bay Pepas, eşi Bayan Harula. Selamlaşmalar, gülümsemeler. Bir an Louis'in komünistlere solak dediğini duyduğumda afalladım. Olacak iş değil diye düşündüm. Louis, 3. sınıf şüpheliler arasında yer alan, sol taraklarda bezi olan sakıncalı piyade er. Bu adam ne diyor? Fakat Louis, solaklar kelimesini der demez, Pepas, koç yumurtası tabağını getirmelerini buyurdu. Koç yumurtası ve tava köfte Louis'in mezesiydi. Başka zamanlarda ise Pepas, Louis'in Harula'ya girdiğini görür görmez, tavernaya Harula adını takmıştık, hemen tava köfte ve koç yumurtası buyruğunu verirdi. Pepas, Louis'i sever ve sayardı. Retsinas, sen iyi adamsın, çok iyi. Tabii ben manzarayı çok sonra çaktım. Tavernaya ikinci kez gittiğimde Pepas gelene kadar Louis bana, kuzen sen okumuş adamsın. Andonis Bey ile felsefi konular hakkında felsefi şeylere bayılır, çene çal. Ona yaşamdan, her şeyin boş olduğundan, ölümden filan söz et. Levazım subayı da sana arka çıkacak. Ben biraz ortadan kaybolacağım. Tekrar ediyorum, Pepas trajik öykülere bayılır. Üstelik bu öyküler de tam sana göre. İçeride bayram olsa sen hiç aldırma. Ölüme mahkum adam ifadeni hiç bozma. Kerata şimdiye kadar sadece sinemada güldüğünü gördüm. Her neyse, Pepas'a bu hayat çekilmez, her şey boş dediğin anda hemen aşka gelir, ağlamaya, içki ısmarlayıp içmeye başlar. Ama cimrilik yapma, sen de ara sıra ona içki ısmarla. Sonunda bütün hesabı o öder. Dediği gibi de oldu. Rolümü o kadar iyi oynadım ki sonunda ben de Pepas ile birlikte ağlamaya başladım. İçip içip ağlıyordum. Levazım subayı aptallaşmıştı. Adamcağız doğal olarak içinden "Burada ne oluyor, iş ciddi mi, şaka mı?" demiştir. Ağzı açık kalmıştı. Pepas da neredeyse intihar edecekti. İkinci meze tabağı geldiğinde hayatta iki kapı vardır'ı söylemeye, üçüncü okka şarap geldiğinde de o yıllarda okka kullanılırdı, Olimpos gürler, Gikiona çakar devrimci şarkısını söylemeye başladığımızın kimse farkına varmadı. Yemekte söylenebilecek bir şarkı mı yoksa devrimci şarkısı mı ayırt edebilecek durumda değildik. Üstelik o yıllarda, sen de hatırlarsın, askerde düşmanlarının marşlarını söylemekten değil, sudan nedenlerle bile insan hemen içeriği boylayabiliyordu. İşte o anda Louis'in pantolonunu ilikleyerek korku içinde koşturduğunu gördüm. Arkasından aynı derecede korkmuş Harula geliyordu. Tombuldu ama hareketliydi. En çok 25'indeydi. Kocasını susturmak için seslendi. Pepas, ızgaraya bak, koş. Bunu söylerken boynunu saran sapsarı saçlarını topuz yapmaya çalışıyordu. Onu böyle kızarıp bozarmış, heyecanlanmış, bir yandan saçlarını toplarken, bir yandan bluzunu iliklemeye çalışırken görmek çok hoştu. Yahu sen fıttırdın da mı Pepas'a devrimci şarkılar söyletiyorsun deyip beni azarlamaya fırsat buldu Louis. Daha sonraları bir başka sefer Pepas dağıtıp bana zorla evini gezdirmek istediğinde Louis'in beni alet ettiği manzarayı çaktım. Özellikle de taverna mutfağının evin salonuyla uzun ve dar bir koridorla bağlı olduğunu keşfettiğimde. Dördüncü kez gittiğimizde garip bir şekilde neredeyse hep aynı anda Louis'in çişi gelip bana bir dakika müsaade dediğinde bu işte bir bit yeniği olduğunu düşünmeye başladım ve neler dönüp bittiğini öğrenmek istedim. Üçümüz, Levazım subayı, Pepas ve ben, tam milli marşımızın dizelerini söylemeye başlayıp, insanın anlatırken bile ağladığı geçmiş iyi günleri anıp, geçmişe ve dünyanın beyhudeliğine zırlamaya başladığımızda, laf aramızda hangi geçmiş, hangi beyhudelik, 22 yaşında geçmişin olacak da beyhude olacak. Her neyse işte tam o anda Levazım subayını rolüne devam etmesi için tek başına bırakıp bu işin sırrını çözmek için masadan kalktım. Ben de işemeye gidiyorum dedim. Gittim Louis'i aramaya başladım. Louis yok. Mutfağa gittim yok. Fakat Harula da ortadan kaybolmuştu. Geriye sadece önümdeki iki kapıdan birini açmak kalıyordu. Deponun ya da salonun kapısını. Salonunkini seçip kapıyı araladım. Beni görmediler. Sadece ben onları görebiliyordum. Louis pantolonunu indirmiş, bir kanepede oturuyordu. Harula da sana dediğim gibi yine saçları omuzlarına dökülmüş, bluzunu çıkarmış, eteğini kaldırmış, Louis'in üzerinde gidip geliyordu. O kadar hafifçe, o kadar erotik bir şekilde gidip geliyordu ki insan gözlerine inanamıyordu. Bu kadar fazla kiloyla bu kadar hafiflik olur mu? Sanki bir uzay gemisinin içindeydi. Hareketleri tüy gibiydi. Louis'in üzerinde bu şekilde tüy gibi ve dairesel biçimde dönmeye devam ediyordu. Bu sahneyi hiç unutamıyorum. Buna inanabiliyor musun? Harula'nın çıplak sırtı, çözülmüş saçları, sallanan memeleri ve o iğrenç, solmuş ağaç dalları desenli kanepe. Karşısında büfe ve büyük bir ayna vardı. Şehvet dolu doğudan bir görünüm. Hatta taksimler duyduğumu bile sandım. Bilirsin bir zamanlar batakhaneler ve tekkelerde çalınan o doğaçlama, uzun, hüzünlü müzik. Beni görmemişlerdi. Kapıyı tekrar yavaşça kapatıp oradan kaçtım. Louis'e hiçbir şey söylemedim. Tabii bana sırrını açıklamadığı için kırıldım. Gece koğuşta gözüme uyku girmedi. Bir yandan da o sahneyi hatırladıkça içim gidiyordu. Harula belki tombulcaydı ama ölçüleri çok uyumluydu. Louis'in üzerinde böyle eteğini kaldırmış, çıplak sırtıyla öyle bir oturup gelip gidiyordu ki, boş ver, öyle bir çadır kurmuştum ki dokunsam boşalacaktım. Tamam, Constantis dedi birden yan taraftan Louis. Bu kadar da abartmana gerek yok. Senden sakladım çünkü sana söylemeye utanıyordum. Pepas için vicdan azabı çektiğimden değil ama kardeşim sen çok içine kapanıksın, çok yeni yetmesin. Kapıyı açıp kapattığını gördüm. Louis de çok uyanıktı, gözleri fırıldak gibiydi. Beni görmüştü aşağılık herif. Ama onun da bir derdi vardı, büyük bir dert. Harula aynı gece çok ağır bir laf etmiş. Galiba hamileymiş. Tabii Louis'ten hamileymiş çünkü kocası çocuk yapamıyormuş. Kocası bunu biliyormuş. Doktorlara suçun onda olup olmadığını öğrenmek için gitmiş ve suç ondaymış. Korintos'taki bir mikrobiyolog, Haginis, %100 kısır olduğunu söylemiş. Şimdi 2 aylık hamile Harula gelsin de mucizelerin olabileceğine, doktorların yanılabileceğine, çocuğun ondan olduğuna Pepas'ı inandırsın. Tabii gerekirse Louis bunu da başarır. Sadece çocuğun ondan olduğuna değil, köydeki başka birçok çocuğun da ondan olduğuna Pepas'ı inandırabilir. Ama bunu yapacağına Harula'yı çocuğu düşürmesi için inandırmaya çalıştı. Asla olmaz, çocuğumu öldürmektense Pepas'ı ya da kendimi öldürmeyi tercih ederim. Louis ne zaman çocuğu aldırması için onu ikna etmeye çalışsa bu Harula'nın son sözü olurdu. Louis'in geriye kalan tek seçeneği Pepas'ı ikna etmekti. İkna etti de. Eski ahitteki Sara'dan, Korintos'taki mikrobiyoloğun mutlaka komünist olduğundan ve onun ideolojisine olan nefretinden kendisine kısır dediğinden, bilimin hep yaşamın gerisinde kaldığından ve daha pek çok şeyden söz etti. Ama son kanıtı en çarpıcı olandı. Neden Bay Pepas, komünist karşıtı, bizden bir mikrobiyoloğa gitmiyoruz? Benim Pire'de tanıdığım birisi var, gitmek ister misiniz? Ve böyle de oldu. Bir hafta içinde Louis, ben ve Pepas, Sithiropoulos'un Filon Caddesi'ndeki muayenehanesindeydik. Sithiropoulos, Pepas'a küçük cam kapaksız geniş ağızlı bir şişeye benzer bir şey verdi ve onu muayenehanenin iç tarafına götürüp şişenin içine boşalmasını söyledi. Üçümüz, Louis, ben ve doktor, koridorda oturup bekledik. 3 dakika sonra Pepas spermiyle geri geldi. 2 gün sonra Sithiropoulos Pepas'ı aradı. Sana söylemeyi unuttum. Sithiropoulos da komünistti ve Louis'in babasının tanıdığıydı. Tamam Bay Pepas, istediğiniz kadar çocuk yapabilirsiniz. Hayatımda daha canlı bir sperm görmedim. Pepas sevinçten aklını oynatacaktı. O günden beri Louis beni çok takdir etti ve kalbinde bana daha çok yer verdi. Çünkü sana söylemeyi unuttum. Bütün bu planı ona ben önermiştim. 1000 drahmi ile Pepas'ın kısır olmadığını kanıtlayacak başka bir mikrobiyolog bulunabilir. Böyle demiştim. Bu fikri ortaya attığımda Louis'in bir tek beni öpmediği kaldı. Muhteşem deyip hemen Sithiropoulos'u buldu. Doktora çocuk doğduğunda kıyametin kopacağını, cinayetler işleneceğini ve aldatılmış bir eş olarak Pepas'ın anneyi, çocuğu ve babayı öldürebileceğini söyledi. Sithiropoulos ikna olmuştu. Sakal atmak bile gerekmemişti. Tamam, onu buraya getirin. Pepas'ı ona götürdük. Konstantis, sen büyük adamsın. Dile benden ne dilersen. Çok önemli, muhteşem bir fikir deyip duruyordu Louis. Böylece hem Harula hayatta kalacaktı, hem de tavernaya tekrar mutluluk ve huzur gelecekti. Çünkü anlayabileceğin gibi Pepas, Harula'nın şişmiş karnını fark eder etmez, eşek sudan gelinceye kadar dövmeler ve tekmelemeler başlamıştı. Söyle sürtük, hangi komünistten peydahladın bunu? Yemin ederim çocuk senin, nasıl oldu bilmiyorum. Pepas'a göre sadece komünistler ona böyle bir kötülük yapabilirdi. Harula'ya son dayağı Sithiropoulos'tan telefon geldiği gün attı.